Ayrım 12, Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen. Sayfa 91. Abdestin edepleri. 140. Abdestin birçok edepleri vardır. Başlıcaları şunlardır. 1. Henüz vakit girmemişken abdest alıp namaza hazır bulunmak. Ancak özür sahipleri abdestlerini vakit girdikten sonra alırlar. 2. Kıbleye yönelerek abdesti almak. 3. Abdest sularının elbiseye sıçramaması için yüksek bir yerde durmak. 4. Abdest için başkasından yardım istememek. Ancak bir özür sebebiyle başkasından yardım istemelidir. Başkasının kendi arzusuyla abdest suyunu hazırlaması veya abdest alana su dökmesi edebe aykırı olmaz. 5. Abdest alma sırasında zaruret olmadıkça dünya lakırdısı yapmamak. 6. Abdestin başından sonuna kadar niyeti unutmayıp kalpte tutmak ve her organı abdest niyetiyle yıkarken besmele çekmek ve dua etmek, salat ve selam getirmek. 7. Elleri yıkarken dar olmayan yüzükleri oynatmak. Eğer yüzük dar ise muhakkak surette yüzükleri oynatıp altına su geçmesini sağlamak gerekir. 8. Abdest alırken ağza ve buruna sağ el ile su vermek ve sol el ile sümkürmek. 9. Yüzü yıkarken göz pınarlarını yoklamak, abdest suyunu dirseklerin ve topukların yukarılarına eriştirmek. 10. Abdest için yeterinden fazla su harcamamak. Organlardan su damlamayacak kadar da kısıntı yapmamak. Deniz kenarında bulunulsa bile gereksiz su harcamak kerahati olur. 11. Abdest suyu güneşte ısıtılmış olmamalıdır. 12. Abdest için toprak ibrik kullanmak ve bunu sol tarafta bulundurmak. Kullanırken de ağzından değil, kulpundan tutmak ve ibriği kendine özel yapmamak. Desteği boş bırakmayıp diğer bir abdest için dolu bulundurmak. 13. Abdest tamamlanınca kıbleye karşı şehadet kelimelerini okumak. Bir hadisi şerifin anlamı şöyle. Sizden biriniz abdest alırsa abdestini noksansız tamamlar ve sonra şahitlik ederim ki Yüce Allah'tan başka ibadet edilecek varlık yoktur. Hazreti Muhammed de onun kulu ve Resulüdür derse ona cennetin 8 kapısı açılır. Artık dilediği kapıdan cennete girer. 14. Artan abdest suyundan ayakta kıbleye karşı biraz içip, Ya Rabbi, beni her günah işledikçe tevbe eden ve günahtan kaçınıp tertemiz bulunan iyi kullarından et diye dua etmek. Şöyle de dua edilebilir. Allah'ım senin şifanla beni şifalandır, senin ilacınla beni tedavi et, beni korkudan, hastalıklardan ve ağrılardan koru. 15. Abdestin sonunda bir veya birkaç defa Kadir suresini okumak. 16. Abdest aldıktan sonra eğer kerahet vakti değilse 2 rekat namaz kılmak. Bu saydıklarımız din ve sağlık yönünden çok yararlı oldukları için abdestin edepleri olmuşlardır. Abdestin sünnet ve edeplerine aykırı olan şeyler ya tahrimen ya da tenzihen mekruhtur. Abdestin duaları. 141. Abdeste ait önceki alimlerden zamanımıza kadar gelmiş dualar vardır. Her abdest uzvu yıkanırken onunla ilgili uygun bir dua okunur. Bunlar okunmasa da yine abdest tamam olur. Fakat okunmaları iyidir. Şöyle ki, 1. Abdest alacak kimse abdeste başlarken, eûzü ve besmele çektikten sonra, Yüce Allah'a hamdolsun ki suyu temizleyici ve İslam'ı nur yapmıştır, der. 2. Ağzına su alırken, Allah'ım, peygamberinin Kevser havuzundan bana öyle bir kase içir ki, ondan sonra asla susamayayım, der. 3. Burnuna su verirken, Allah'ım, beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme, der. 4. Yüzünü yıkarken, Allah'ım, bazı yüzlerin aklanacağı ve bazı yüzlerin kararacağı günde benim yüzümü ak yap, der. 5. Sağ kolunu yıkarken, Allah'ım kitabımı sağ elime ver ve benim hesabımı kolay yap, der. 6. Sol kolunu yıkarken, Allah'ım kitabımı soldan ve arka tarafımdan verme ve beni zor bir hesaba çekme, der. 7. Başını meshederken, Allah'ım beni rahmetinin içine koy, üzerime de bereketlerinden indir, der. 8. Kulaklarını meshederken, Allah'ım beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap, der. 9. Boynunu meshederken, Allah'ım bedenimi cehennem ateşinden azat et, der. 10. Ayaklarını yıkarken, Allah'ım bir takım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat köprüsü üzerinde sabit kıl, der. Vasıf bakımından abdestin nevileri. 142. Abdestler vasıfları ve gerekli olmaları bakımından üç kısma ayrılır. 1. Farz olan abdestler, bunlar Müslümanların namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak veya Kur'an-ı Kerim'i elleriyle tutmak için alacakları abdestlerdir. 2. Vacip olan abdestler, Kâbe'yi sadece tavaf etmek için alınan abdestlerdir. 3. Mendup olan abdestler, bunlar sırf temiz bir hal üzerine bulunmak, ezbere Kur'an okumak, ezan okumak, kamet getirmek, din ilimlerini okuyup okutmak, din kitaplarını tutmak, cenazeyi yıkamak ve ardından yürümek veya öfkeyi sindirip yok etmek için alınan abdestlerdir. Herhangi bir hata arkasından alınan abdestler de bu kısımdandır. Bu gibi maksatlarla alınan abdest ile namaz kılınabilir, Kur'an ele alınabilir. Abdestin sıhhatine engel olmayan şeyler. 143. Dudaklar adet üzere yumulduğu zaman görülmeyen kısımları yıkamak abdest için gerekli değildir. Bunların kuru kalması abdeste zarar vermez. Çünkü bunlar ağız kısmındandır. 144. İyileşip de henüz kabuğundan ayrılmamış olan bir çıbanın içini yıkamak gerekmez. 145. Şehir ve köy halkının tırnaklarında olan kirler ve vücutlarındaki kirler, pire ve sinek tersleri abdestin sıhhatına engel olmaz. 146. Boyacıların tırnaklarında kalan boyalar, zaruret gereği tırnakların üzerinde ince bir tabaka teşkil eden ve altlarına su işlemesine engel olan boyalar abdeste manidir. Abdest organlarına yapışan hamur, mum, çapak, balık pulu gibi şeyler de böyledir. 147. Abdest organlarından birinin bir zarurete dayanarak yıkanamaması veya meshedilememesi abdestin sıhhatına engel olmaz. Örnek: bir yarayı veya ayakta bulunan bir yanık yerini yıkamak eğer sahibine zarar verirse bunlar meshedilebilir, mesle zarar verirse terk edilir. Yine bir yaranın üzerinde bulunan ilaç yara yerini taşmış olursa bu taşan kısım yıkanır fakat yıkanması zarar verirse mesle yetinilir. 148. Abdest alırken veya abdestten sonra bir abdest organının yıkanıp yıkanmamış olmasında şüpheye düşülürse bakılır. Eğer şüpheye düşen kimse her zaman şüphelenmiyorsa o organını, uzvunu yıkar. Fakat vesveseli bir kimse ise yıkamaz, onun şüphesine bakılmaz. 149. Bir kimse abdest aldığını sağlam olarak bildiği halde abdestini bozup bozmadığı üzerinde şüpheye düşse o kimse abdestli sayılır. Kesin olarak bilinen bir şey şüpheyle ortadan kalkmaz. Aksine abdestini bozmuş bulunduğunu kesinlikle bildiği halde sonradan abdest alıp almadığından şüphe eden kimse de abdestsiz sayılır. 150. Abdest organlarından birini veya birkaçını yitirmiş olan kimse mevcut bulunan organlarını yıkar. Ayakları kesilmiş olan kimseden bunları yıkamak farziyeti düşer ve bu durum abdestin sıhhatine engel olmaz. Mesler üzerine mest verilmesi. 151. Ayağa giyilen ve mest adı verilen mest hükmündeki şeyler üzerine abdest alınırken meshedilmesi caizdir. Bu İslam dininin gösterdiği bir kolaylıktır. Bu mesten maksat, meslerin üzerine ayakların uçlarından başlayıp aşık kemiklerini aşmak üzere inciklere doğru ıslak olan el parmaklarını sürmektir. 152. Ayaklara meshetmenin farz miktarı, giyilen her iki mestin ön ve üst tarafından el parmaklarının en küçüğü itibariyle 3 parmaklık yerin meshedilmesidir. Bu kadarlık bir yerin meshedilmesiyle farz yerine getirilmiş olur. Malikilere göre meslerin bütünü üzerine mes yapılması gerekir. Bu miktarın azına mes yeterli değildir. Hanbelilere göre meslerin üstünün çoğuna meshedilmesi kafidir. Şafiilerde ise meslerin üstüne bir parmak kadar mes yapılması yeterlidir. 153. Meslerin altına mes yapılmaz. Mesler üzerine mes yapılırken ıslak olan el parmaklarının açık olması, mesin el parmakları ile yapılması, ayak parmaklarının ucundan başlayarak yukarıya doğru yapılması sünnete uygun olan mestir. Yoksa mestin üzerine su dökmek, mesti sünger gibi bir şeyle ıslatmak, enine olarak mestin üzerine meshetmek veya meshe mestin goncundan başlamak yeter. Ancak böyle yapmak sünnete aykırıdır. 154. Ayakları topukları ile beraber örten çizmeler, potinler, kendileriyle 3 mil kadar yürünebilecek kuvvetli ve kalın çoraplar, konçlu abaterlikler de mest hükmündedir. Bunların üzerine de mes yapılabilir. Mesin cevazındaki şartlar. 155. Bir mesin caiz olabilmesi için 7 şart gereklidir. 1. Mesler abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmelidir. Bir özürden dolayı ayağı veya ayağın sargısına meshedilmesi de yıkama hükmündedir. Onun için böyle bir mesten sonra giyilen mesler üzerine mesh yapılabilir. 2. Mesler topuklar dahil ayakların her tarafını örtmüş olmalıdır. Topuklardan kısa olan mesler ve benzeri ayakkabılar üzerine mesh yapılmaz. 3. Ayağa giyilen mesler üzerine en az 3 mil yol yürüyebilmelidir. 1 mil dinimizde 4000 arşındır. 1 arşında 24 parmaktır. 4. Giyilen meslerin topuklarından aşağı kısımlarında ayağın küçük parmağı ölçüsü ile 3 parmak delik, sökük ve yırtık bulunmamalıdır. Şu kadar var ki, böyle bir noksan ayak parmaklarının uçlarına rastlarsa miktara değil sayıya bakılır. 3 parmak görünmedikçe yırtık zarar vermez. Yine meslerde 3 parmak kadar sökük bulunduğu halde meslerin sağlamlığından dolayı yürürken bu sökük açılıp parmaklar gözükmezse yine mesle engel olmaz. Bir mesle bulunan ayrı ayrı yırtıklar toplanır fakat iki mesleki yırtıklar toplanmaz. Bunun için bir mesle 2 veya diğer mesle 1 veya 2 parmak miktarı yırtık bulunursa mesle yapmaya engel olmaz. Malikilere göre bir ayağın en az 3'te 1'i görülecek kadar bir mesle yırtık yoksa mesli bozmaz. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ayakta yıkanması farz olan miktar meslerdeki bir yırtıktan görülecek olsa mes bozulmuş olur. O yıkanması farz olan miktar çorap veya başka bir şeyle örtülmüş olsa bile hüküm değişmez. 5. Mesler bağımsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır. 6. Mesler dışarıdan aldıkları suyu hemen içine çekerek ayağa ulaştıracak bir halde olmamalıdır. 7. Her ayağın ön tarafından en az küçük el parmağı kadar bir yer mevcut bulunmalıdır. Bu itibarla bir veya iki ayağının ön tarafı bulunmayan kimse meslerine mes yapamaz. Ökçe taraflarının bulunması yeterli değildir. Çünkü bir ayağı yıkamakla diğerine mes bir arada toplanamaz. Fakat bir ayağı tamamen mevcut bulunmayan kimse diğer ayağına giydiği mes üzerine mes yapabilir. Çünkü mes ile yıkama bir arada toplanmamıştır. Mes müddeti 156. Mesih'in müddeti ikamet halinde olan yolcu hükmünde bulunmayan kimse için bir gün bir gece yani 24 saattir. En az 18 saat 3 günlük bir mesafeye gitmek üzere yola çıkan bir misafir yolcu için ise 3 gün 72 saat geçerlidir. Bu müddetin başlangıcı mesler giyildikten sonra ilk abdestin bozulma zamanından itibarendir. Örnek verilirse bir kimse abdestini tamamladıktan sonra o taharet üzerine meslerini giyse de 5 saat sonra ondan abdest bozucu bir hal meydana gelse, bu 5. saatten itibaren mesin müddeti mukim için 24 saat ve misafir için 72 saat devam eder. Mesleri giyiş zamanına bakılmaz. 157. İkamet halindeyken yolculuğa çıkan kimse misafirin müddeti üzere hareket eder, o zamanını doldurur. Aksine olarak misafir olan kimse bir gün ve bir gece 24 saat meshettikten sonra mukim olsa mesh müddeti bitmiş olur. Artık ayaklarını yıkaması gerekir. 158. Meslerine mes yaparak abdestli bulunan kimse meslerini ayaklarından çıkarınca yalnız ayaklarını yıkaması gerekir. Abdestini tamamen tazelemesi gerekmez. Ayaklarını yıkamak suretiyle abdest alıp meslerini giymiş olan bir kimse daha bu abdesti bozulmadan herhangi bir sebeple meslerini ayaklarından çıkarsa abdesti bozulmuş olmayacağı için ayaklarını tekrar yıkaması gerekmez. Malikilere göre mesl için bir zaman yoktur. Guslü gerektiren bir durum olmadıkça mesler üzerine daima mesl yapılabilir. Ancak cuma namazını kılacak kimseler için her cuma günü meslerini çıkarıp ayaklarını yıkamaları menduptur. Şafii ve Hanbelilere göre mubah, haram işleme niyeti bulunmayan bir seferdeki yolcu için mesl müddeti 3 gün 3 gece 72 saattir. Günah işlemek için yola çıkıldığı takdirde bu müddet 24 saattir. Sargı üzerine mes. 159. Kırılan veya yarası bulunan bir uzvu organı yıkamak zarar verince kırık üzerindeki tahtaya veya yara üzerindeki sargıya hem abdest ve hem de gusül için bir kez meshedilir. Bu mesle zarar verirse terk edilir. 160. Elde, tırnakta ve diğer uzuvlarda bulunan herhangi bir yara üzerine konulmuş sakız, pamuk gibi şeylerin veya ilaçların üzerine de zaruret halinde bir kere mesh yapılır. Bunlara sıcak su zarar vermiyorsa mesh yeterli olmaz, yıkamak gerekir. Yapılacak meshin bütün sargıyı kaplaması gerekmez. Çoğunluğunu mesh etmek kafi gelir. 161. Sargıyı çözmek zarar veriyorsa özürlü yerin etrafını sargı altından yıkamak gerekmez. Bunlardan açık bulunan yerleri meshetmek yeterlidir. 162. Böyle bir sargı üzerine yapılan mesh için belli bir müddet yoktur. Özür devam ettiği müddetçe sargı üzerine mesh yapılır. Bu sargının taharet hali üzere abdestli olarak sarılmış olması da şart değildir. 163. Bir sargı üzerine mesh yapıldıktan sonra sargı değiştirilirse tekrar mesh gerekmez. Yine bir sargıya mesh yapıldıktan sonra onun üzerine başka bir sargı daha sarılmış olsa yeniden bir mesh daha yapılmaz. Henüz özür kalkmadan sargı açılsa mesh bozulmuş olmaz. 164. Bir özürden dolayı iki ayaktan biri üzerine mesh yapılınca diğerini yıkamak gerekir. Çünkü bu mesh de yıkamak hükmündedir. 165. Özür tamamen kalkınca mesh bozulmuş olur. Artık sargı üzerine mesh yapılmaz. Yerinin yıkanması gerekir. Mesh'i bozan şeyler. 166. Abdesti bozan her şey mesh'i de bozar. Onun için müddet henüz bitmemiş ise yeniden alınacak abdeste mesh'lere veya sargılara da yeniden mesh verilir. Aşağıda yazılı hallerden dolayı da mesh bozulur. 1. Üzerine mesh edilmiş olan mesh'in ayaktan çıkması veya çıkarılması. Bu durumda eğer abdest mevcut ise yalnız ayakları yıkamak kafidir. Yeniden tam bir abdest almak gerekmez. Bir mesh'in goncuna kadar ayağın çok kısmının çıkmış olması da tamamen çıkması hükmündedir. 2. Mesh müddetinin sona ermesi. Bu halde henüz abdest devam ediyorsa yalnız ayakları yıkamak yeterlidir. Yeniden tam bir abdest almaya gerek yoktur. Bununla beraber mesh müddeti son bulsa bile ayakları çıkarıp yıkamanın soğuktan donmaya sebebiyet vereceğinden korkulursa yine mesh'e devam edilir. Abdesti bozan şeyler. 167. Aşağıdaki hallerin her biri abdesti bozar. 1. Önden ve arkadan kan, irin, meni, sidik, gayta, necaset gibi bir pisliğin veya herhangi bir sıvının çıkması, abdest ve gusülde yıkanması farz olan yere kadar taşmasa bile abdesti bozar. 2. Arka taraftan yel çıkması. 3. Ağızdan ve burundan, ön ile arkadan başka herhangi bir organdan sıvı halinde kan çıkması. Şöyle ki, akıcı bir halde ağızdan çıkan kan tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar, değilse bozmaz. Bu renginden anlaşılır. Diğer yerlerden çıkan kan ise çıkış yerinden yanlarına taşınca abdesti bozar. İğne ucu gibi çıkıp da yerinde kalan kan damlası abdeste engel olmaz. El veya parmak ile silinmesi de zarar vermez. Yaradan çıkan irin ve sarı sular da hüküm bakımından aynıdır. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan saf su da sahih görüşe göre kan hükmündedir. Diğer bir görüşe göre böyle bir suyun çıkması abdesti bozmaz. Bu görüşe uyulduğu takdirde çiçek ve uyuz hastalıklarına tutulmuş olanlar için bir kolaylık vardır. Zaruret halinde bu görüşle amel etmekte bir sakınca olmadığı İmam Huluvani'den nakledilmiştir. Şafiilere göre önden ve arkadan başka diğer herhangi bir yerden gelen kan, irin ve sarı su sebebiyle abdest bozulmaz. 4. Ağız dolusu kusmak. Şöyle ki, kolaylıkla yutulmayacak kadar ağızdan yemek, su ve safra gibi şeylerin gelmesi abdesti bozar. Bu maddeler bir mecliste azar azar gelip de bir ağız dolusu miktarına ulaşmış olsalar yine hüküm aynıdır. Abdest bozulur. Bu İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Muhammed'e göre kusuntu başka başka meclislerde gelse bile sebep aynı olduğu takdirde yine abdest bozulmuş olur. 5. Az veya çok bir zaman bayılmak, çıldırmak, yürürken irade dışında sallanacak şekilde sarhoş olmak, bu sarhoşluk bir zorlama sonucu olsa yine hüküm değişmez. 6. Rükûlu ve secdeli bir namazdayken mükellef bir insanın kasten veya sehven yanılarak uyku halinde olmaksızın yanındakiler işitecek kadar kahkaha ile gülmesi hem abdestini hem de namazını bozar. Çocuğun veya uyuyanın kahkaha ile gülmeleri sadece namazı bozar, abdesti bozmaz. 7. Çocuk doğurmak. Çocuğun doğması ile kan görülmese bile abdest yine bozulur. 8. Erkeğin hanımı ile aşırı derecede oynaşması da abdesti bozar. Kendilerinden bir sıvı çıksın veya çıkmasın hüküm aynıdır. Fakat İmam Muhammed'e göre bu durumda mizi gibi bir yaşlık çıkmadıkça abdest bozulmuş olmaz. 9. Erkeğin tenasül organına kaybolacak şekilde tıkanmış olan bir pamuğun üzerinde ıslaklık olmasa bile sonradan dışarıya çıkmış olması veya çıkarılması abdesti bozar. Yine bu organa tıkanmış olan ve bir kısmı dışarıda kalan pamuğa sidiğin sirayet etmiş olması da abdesti bozar. İç kısımdaki yaşlık abdeste zarar vermez. Ancak pamuk dışarıya çıkıp düşerse o zaman abdest bozulur. Çünkü az bir ıslaklık pamukla bulunmuş demektir. 10. Kadının tenasül organı içine veya dışına tıkanan bez veya pamuğun yaş olarak dışarıya çıkması veya çıkarılması abdesti bozar. Şöyle ki, bu organın dış kısmına tıkanan pamuğun iç tarafı ıslanmış olunca abdest bozulmuş olur. Pamuğun dışına ıslaklığın geçmesi şart değildir. Fakat bu organın iç kısmına tıkanan pamuğun dışarısına kadar yaşlık gelmedikçe abdest bozulmaz. 11. Yan üstü yatarak, bağdaş kurarak, dirseklere dayanarak, ayakları yan taraftan çıkarıp oturarak, namaz dışında secde haline geçerek uyumak abdesti bozar. Yine oturur vaziyette uyurken yere düşmese bile, kıçı yerden kesilip yükselmiş olsa abdesti bozulur. 12. Çıplak hayvan üzerinde yokuş çıkarken uyumak, ancak düz yolda veya yokuştan aşağıya doğru inerken hayvan üzerinde uyumak abdesti bozmaz. Palanlı ve eğerli hayvan üzerinde hangi şekilde olursa olsun uyumak zarar vermez. 13. Teyemmüm etmiş olan bir kimsenin abdest alabileceği bir suyu görmesiyle abdesti bozulmuş olur. 14. Özür sahibi olanlar için namaz vaktinin çıkmış olması. 99. maddeye bakınız. Abdesti bozmayan şeyler. 168. Aşağıdaki haller abdesti bozmaz. 1. Bir hastalık olmaksızın gözden gelen yaş ve su veya ağlamak. 2. Yara ve benzeri yarıklar içinde görülen ve dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı sular. 3. Bir yaradan kopan deri parçası. 4. Mayasal ıslaklığı ve parmaklar arasındaki pişinti. 5. Yaradan az olmak şartıyla donmuş kanın tükürük veya sümüğe bulaşmış olması. 6. Kulaktan, burundan veya yaradan kurt çıkması. Bu kurt temizdir, üzerindeki yaşlık ise azdır, onda akıcılık kuvveti yoktur. 7. Ağız dolusu olmayan kusuntu. 8. Baştan inen veya içeriden yükselip çıkan balgam ağız dolusu olsa bile abdesti bozmaz. Çünkü balgam yapışkan ve kaypak olduğundan pisliği içine çekmez. Üstündeki yaşlığı ise azdır. Bu hüküm İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yusuf'a göre iç boşluğundan gelen ağız dolusu balgam abdesti bozar. 9. Kokusu olsun veya olmasın erkek ve kadının tenasül organından çıkan yel. 10. Rutubetsiz ve kokusuz olarak arka taraftan çıkarılan şırınga, bununla beraber uygun düşen ihtiyat olarak abdesti yenilemektir. 11. Erkeğin tenasül organına damlatıldıktan sonra geri gelen yağ, bu da İmam-ı Azam'a göredir. 12. Pıhtılaşmış bir halde kusulan kan parçası. 13. Baştan buruna veya kulağa kadar akıp gelen fakat gusülde yıkanması farz olan yere taşmayan kan. 14. Kullanılan misvak ve fırça, üzerinde veya ısırılan sert meyveler üzerinde görülen ve akıcılığı bilinmeyen kan izleri. 15. Pire, kene, sivrisinek, karasinek gibi haşeratın karınları doluncaya kadar emdikleri kan. Sülüğün karnı doluncaya kadar kan emdikten sonra düşmesi halinde kendisinden kan çıkarsa abdesti bozar. 16. Saçların tıraş edilmesi, bıyıkların kırpılması, tırnakların kesilmesi. 17. Kıçı tamamen yere yerleştirmek suretiyle oturarak uyumak. 18. Namazdayken ayakta oturarak rükuda ve secdede uyumak. 19. Namaz dışında, cenaze namazında ve tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek. Şafiilere göre namaz içinde de kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz. 20. Ne kendisinin ne de başkasının duyamayacağı bir sesle gülümseme, tebessüm. Bununla abdest bozulmayacağı gibi namaz da bozulmaz. Fakat yalnız kendisinin işitebileceği bir sesle gülmek abdesti bozmasa da namazı bozar. 21. Herhangi bir kimsenin bedenine veya tenasül organına el ile dokunmak. Malikilere göre mükellef olan bir kimse, buluğ çağına yakın bir kadının açık bulunan bir uzvuna veya ince hafif bir şeyle örtülü bir yerine lezzet maksadı ile dokunsa abdesti bozulur. Bir maksat olmaksızın duyulan bir lezzet de böyledir. Öyle ki kadın mahrem olsa bile lezzetlenme duygusu olan bir dokunma ve yapışma ile abdest bozulur. Şafiilere göre herhangi bir yabancı kadının hiçbir engel bulunmaksızın bir uzvuna dokunmak abdesti bozar. Lezzet bulunmasa bile hüküm yine böyledir. Bundan kadının saçları, dişleri ve tırnakları müstesnadır. Bunlara dokunmak bir lezzet olsa bile abdesti bozmaz. Yine şafiilere göre bir erkek veya bir kadın kendisine veya başkasının oturağını veya ön tenasül organını bir engel olmaksızın elinin içiyle tutsa abdesti bozulur. Maliki ve Hanbelilere göre de böyledir. Ancak bunlara göre bir kadının kendi tenasül organını tutması abdestini bozmaz. Not, bu gibi ihtilaflı meselelerde ihtiyata riayet edilmesi daha iyidir. Hanefi mezhebinde olan bir kimse kendi mezhebine göre abdesti bozmayıp başka mezhebe göre abdesti bozan bir hal ile karşılaştığı zaman ihtilaftan kurtulmak için abdest almalıdır. Böyle hareket etmek bilhassa imamlar için menduptur. 12. ayrımın sonu sayfa 102.